Ayrım 3. 2. Bölüm. Gençlik yıllarından valiliklere. Hafız Mehmet Eşref Efendi'nin 1822 yılında İstanbul'da bir oğlu oldu. Çocuğa Ahmet Şefik adını verdiler. Çocuk her şeyden önce Kur'an'ı ezberledi ve 10 yaşına gelince hafız oldu. O zaman da kendisine Hafız Şefik dendi. Şefik birkaç yıl sonra da 13 yaşında Divan-ı Hümayun yani başbakanlık kaleminde memuriyete başladı. Orada da adını Mithat Efendi yaptılar. Mithat Divan-ı Hümayun'daki görevinin yanı sıra Fatih Camisi'nde ünlü hoca efendilerin derslerini izledi. Arapça, Farsça, mantık ve İslam hukuku öğrendi. Yani tam bir dinsel eğitimden geçti. 18 yaşıma gelince kendisini Sadaret Mektubi kaleminde yani başbakanlık yazı işlerinde üst düzeyde bir göreve getirdiler. Mithat Efendi düzenli çalışarak herkesin dikkatini çekiyor ve daha iyi görevlere aday olabilecek yetenekleri olduğunu gösteriyordu. 2 yıl sonra kendisini daha önemli bir görevle Şam'a gönderdiler. Oradan Konya'ya atandı. Oradan da Kastamonu'ya. Sonra İstanbul'a döndü. Sonra yine taşra kentlerinde ve Rumeli'de görevler aldı. Başarılarını ve çalışkanlığını kıskandılar. Çeşitli dolaplar döndü ve Mithat Efendi kendini İstanbul'da buldu. 25 yaşına gelmişti. İyi bir aylık alıyordu. Evlenmesi için aileden baskılar geliyordu. Bir ev tutup rahat rahat yaşayabilecek durumdaydı. Ama işlerine o kadar çok bağlıydı ki. Evine, eşine zaman ayırabilecek miydi? Bir yandan da evliliğin getireceği rahatı düşünüyordu. Her an yeni bir görevle taşraya gidebilirdi. Tek başına oralarda perişan oluyordu. Bir eşi olsa, evi çekip çevirir. Kendi de ev işleriyle hiç ilgilenmezdi. Çoluk çocuk sahibi olmayı da çok istiyordu. Hele bir oğlu olsa ne kadar mutlu olurdu. Bu nedenle babasının evlenmesi için yaptığı baskılara pek fazla karşı koyamadı ve olur dedi. Bana bakacak doğru dürüst bir kız bulursanız hayır, istemem, demeyeceğim. Annesi ona eş olarak yakın dostlarından birinin kızı Naime'yi düşünüyordu. Naime 20 yaşlarında, eli yüzü düzgün, iyi aile eğitimi görmüş, büyüklerine saygılı, siyah saçlı, uzun boylu, güzel bir kızdı. Annesi Mithat'a Naime'den söz etti. Kızın niteliklerini, inceliklerini, güzelliğini anlattı. Mithat da, siz beğeniyorsanız bana yeter. Nasıl uygun görüyorsanız öyle yapalım, dedi. Mithat Efendi'nin yakınları gidip Naime'yi ailesinden istediler. Onlar da, bunu bekliyorlarmış zaten. Hemen söz kesildi ve aile içinde sade bir nikah ve düğün yapıldı ve Mithat Efendi ile Naime Hanım evlendiler. Bir yıl sonra da kızları Memduha doğdu. Ama bu doğum hiç de kolay olmamıştı. Eve çağrılan ebe bebeği büyük güçlükle doğurtabildi. Aman kızım, sen bundan sonra çocuk doğurmaya kalkma. Kimse seni kurtaramaz, dedi. Bir süre sonra Naime Hanım'ı muayene eden bir nisaiyeci de Mithat Efendi'ye, sakın oğlum, hanımından bir daha çocuk isteme, dedi. Allah göstermesin kan boşanır ve kadını mezara yollarsın. Bu sözlerden sonra da Mithat Efendi çocuk sevdasından vazgeçti. Mithat Efendi Kırım Savaşı olurken İstanbul'daydı. Galata Rıhtımı, Beyoğlu, Dolmabahçe hep Fransız askerleriyle dolmuştu. Azınlıklar Fransızların peşinden gidiyor ve dostluk kurmaya çalışıyorlardı. Üst görevlerdeki Fransızlar da Baba Ali'ye geliyorlar. Biraz dil bilen memurlar ve çevirmenler onlara yanaşarak önemli işler yapmış oluyorlardı. Mithat Efendi dil bilmemenin ve Batı kültürünün dışında kalmış olmasının kompleksiyle eziliyordu. O dönemde sadrazam olan Ali Paşa ile birkaç kez konuşmuş ve kendini sevdirmişti. Kararını verdi. Birkaç ay için Avrupa'ya gönderilmesini isteyecekti. Sadrazamın böyle bir yetkisi vardı. Bir gün Ali Paşa'ya başvurarak, Paşa Hazretleri, dedi, sizi kıskanıyorum. Fransızca, İngilizce biliyorsunuz. Avrupa'da görmediğiniz, gezmediğiniz yer kalmamış. herkesten görgülü ve bilgilisiniz. Ben, bakın, 35 yaşına geldim. Daha dünyadan haberim yok. Dışarılarda neler oluyor bitiyor hiç farkında değilim. Camilerin dışında doğru dürüst bir eğitim görmedim. Kendi kendimi yetiştirmeye kalktım. Ama işte bu kadar oldu. Ne olur bir yol bulun da beni Avrupa ülkelerine gönderin. Oralarını görmezsem adam olamam. Gözüm açık giderim. Ama beni dışarıya gönderirseniz bütün yaşamım değişir. Devlete ve millete daha iyi hizmet ederim. Ali Paşa Mithat Efendi'nin bu dileğini çok olumlu karşıladı ve 6 ay izniyle Avrupa'ya gitmesine karar verdi. Mithat Efendi, dedi, sen artık her şeyi olgunlukla inceleyebilecek yaştasın. Her şeyden önce Paris'te ve Brüksel'de Fransızca öğren. Sonra Londra'ya git. Biraz İngilizce çalış. Viyana'da da derdini anlatacak kadar Almanca ders al. Konuşulanları anla. Bu sana yeter. Hangi dilden daha çok hoşlanırsan onu geliştirirsin. Fransızca diplomatların dilidir. Bence ona ağırlık ver. İngilizceyi de hiç küçümseme. Avrupa musikisini sevmeye gayret et. Gideceğin yerlerde şarkılı kahveler, gece kulüpleri, işrethaneler, umumhaneler varsa oraları da görmen yararlı olur. İnsan gittiği ülkeyi bütün ayrıntılarıyla tanımalı. Kalacağın kentlerde doğru elçiliklere gidersin. Oralarda güvendiğim insanlar vardır. Onlar sana dil öğrenmen için hoca bulurlar. Kenti tanıtırlar. Sana yol gösterir. Yardımcı olurlar. Onların adlarını sana bildireceğim. Öğreneceğin çok şey var. Mithat Efendi sevincinden ve heyecanından Ali Paşa'ya nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Böyle bir inceleme gezisi onun için Ay'a gitmek gibi bir şeydi. O akşam eve döndüğü zaman mutluluğu her halinden belliydi. Naime Hanım da kocasını çok sevindiren bir şeyler olduğunu hemen fark etti. Hayrola Mithat Bey, dedi. Yüzünüz gülüyor. Neler oldu? Yeni bir göreve mi atandınız yoksa? Hayır. Ama daha önemli. 6 aylığına Avrupa'ya gidiyorum. Ya, elçi mi oldunuz yoksa canım? Nereden çıkartıyorsun elçiliği? Sadrazam Hazretleri bilgimi, görgümü geliştirmem için beni Avrupa'ya gönderiyor. Bizi burada yalnız mı bırakıyorsunuz? Yalnız sayılmazsınız. Kız kardeşim Sıdıka burada. Kızımız Memduha da büyüdü maşallah. 10 yaşına basacak neredeyse. Evde dadı var. Kalfa var. Korkulacak bir şey yok. Naime Hanım hiçbir şey söylemedi. Eşinin 6 aylığına dışarıya gitmesine hiç sevinmemişti. Sonra hemen yol hazırlıkları yapıldı. Oralarda nelere gerek olduğu araştırıldı. Sandıklardan fanilalar, yün çamaşırlar, alafranga mintanlar, potinler, mendiller, keseler, havlular, yelekler, kolalı gömlekler çıkartıldı. Naime Hanım bulgur, erişte, kuru üzüm, tarhana, vişne ve kayısı kurusu, pestil, cevizli sucuk gibi yiyecekler temin etti. Bunların hepsi bir tahta bavula yerleştirildi. Ve sonunda Mithat Efendi gözyaşları arasında yolcu edildi. Uzun bir deniz ve kara yolculuğundan sonra Mithat Efendi Paris'e varınca ilk işi elçiliğe gitmek oldu. Bereket, gelişi çalışma saatlerine rastlamıştı da Mithat Efendi hemen elçi ile görüşebildi. Durumunu anlattı. Zaten onun geleceği daha önceden elçiliğe bildirilmişti. Mithat Efendi elçilikte hiç yabancılık çekmedi. Kendisine yardımcı olması gereken Necmettin Bey de oradaydı. Hemen tanıştılar. Ali Paşa'nın önerisiyle oraya geldiğini ve kendisini aradığını bildirince Necmettin Bey ne yapacağım şaşırdı. Alışılmış birkaç sözden sonra Mithat Efendi'yi derhal bir arabaya alarak John Jordi alanına 3 adım uzaklıkta Rue Chambon'da bir otele götürüp yerleştirdi. Orası her yere yakın, temiz bir oteldi. Necmettin Bey, Mithat Efendi, dedi. Ben bu akşam sizi hiç bilmediğiniz bir kentte yalnız bırakmak istemiyorum. Buyurun, fakirhaneye gidelim. Biraz sohbet eder. Allah ne verdiyse yeriz. Necmettin Bey eski bir İstanbulluydu. Daha doğrusu eski bir İstanbul efendisiydi. Paris'e 1830'lu yılların sonlarında katip çevirmen olarak gelmiş. Sonra bir daha geri dönmek istememişti. İstememesinin bir yığın nedeni vardı. İlk yıllarda Paris'in o renkli, şarkılı, barlı, kahveli havasına kendini kaptırmış. Bahar ve yaz günlerinde Paris'in banliyölerinde, Sen ve Marne kıyılarındaki içkili restoranları sevmiş. Parisli kızlardan da çok hoşlanmıştı. Bu sıcak dostluk ilişkilerini biraz fazla sürdürünce de kendini Suzan adında genç bir kızla hiç kopamayacak bir ilişkinin içinde buldu. Suzan'ın adı kısa bir süre sonra Suzan Hanım oluverdi. Suzan da uzak diyarlardan gelen bu egzotik gencin cinsel davranışlarını, duygularını çok sempatik bulmuştu. Bir süre sonra birlikte yaşamaya karar verdiler. Evlendiler mi, evlenmediler mi, orası önemli değil. Birbirlerini çılgıncasına sevdiler ve yaşamlarını birleştirdiler. Bir kızları oldu. Anası kızın adını Miriam koydu. Babası da Meryem. Kız Fransızcayı da, Türkçeyi de ana dili gibi öğrenerek büyüdü. Ne var ki, babasından başka kimseyle Türkçe konuşma olanağını bulamıyordu. Necmettin Bey o akşam Mithat Efendi'yi eve çağırdığı zaman Suzan ve Meryem de evdelerdi. Yeni konuklarını sevgiyle karşıladılar. Sofrada Necmettin Bey kırmızı şarap içilmesini önerdi. Mithat Efendi buna hiç karşı koymadı. Fransızların yaşam biçimini öğrenmeyi aklına koymuştu. Şarap içmeyi de dinsel inançlarına karşı saymadı. Yemekte nefis bir bonfile vardı. Mithat Efendi buna da hayran oldu. Öyle ki, yemekten sonra Necmettin Bey yediklerinin domuz eti olduğunu söylediği zaman da hiç gücenmedi. Aksine Suzan Hanım'a çok teşekkürler etti. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun durumundan söz edildi. Mithat Efendi olayları bütün çıplaklığıyla anlattı. Necmettin Bey bunları hiç yadırgamadı. O arada Meryem de Mithat Efendi'ye bir yığın soru sordu. Aldığı yanıtları biraz yadırgadı. Ama susmasını bildi. Meryem 19 yaşındaydı. Mithat Efendi'ye Victor Hugo'dan, Lamartine'den, Stendhal'den, Baudelaire'den söz etti. Mithat Paşa bu adları hiç duymamıştı. Duymamak da haklıydı. Bu yazarların yapıtları Türkçe'ye çevrilememişlerdi ki. Paşa da Fransızca bilmiyordu. Meryem resimden, heykelden, karikatürden söz etmeye kalktı. Mithat Efendi ne Corbett'in adını duymuştu. Ne Manet'in, ne de Daumier'in. Sonra sıra geldi 10 yıl önce yayınlanmış olan Komünist Manifestosuna, Sosyal Demokrat akımlara, liberallere ve radikallere. Mithat Efendi'nin bunlardan da hiç haberi yoktu. Meryem önce Fransa'daki, sonra öteki Avrupa ülkelerindeki 1848 devrimlerinden söz etti. Bu devrimlerin halkta nasıl bir umut yarattığını, sonra da yeni yeni yükselen bilimsel akımlar karşısında sosyal demokratların nasıl yenilgiye uğradıklarını, ama bütün Fransa'nın yeni devrimlere gebe olduğunu anlatmaya çalıştı. Mithat Efendi dünyadan hiç haberi olmadığını bir kez daha anladı. İşin en ilginç yanı da Necmettin Bey'in kızını desteklemesi ve ona hayran olmasıydı. O akşam karar verildi. Mithat Efendi'ye Fransızcayı Meryem ve Necmettin Bey birlikte öğreteceklerdi. Ama yalnız Fransızcayla yetinilmeyecek. Genel kültür konuları da ele alınacaktı. Derslere hemen ertesi gün başlandı. Meryem zaten öğrencilik döneminde de elçilik ailesinden birkaç Türk kızına ders vermişti. Deneyimi vardı. Eline ilkokullarda okunan Kurs de Grammaire Elementaire. Bir de diksiyoneri aldı. Başladı Mithat Efendi'yi eğitmeye. Necmettin Bey ise yakın tarih dersleri verecek ve güncel olayları anlatacaktı. Paris'i de birlikte gezeceklerdi. Dersleri aydınlanma çağından başlandı. Oradan Babüfe ve Büyük Fransız Devrimi'ne geçildi. Oradan Napolyon Bonaparte'a, İmparatorluk Devrimi'ne, Napolyon'un yenilgisine, Viyana Kongresi'ne, Fransa'da krallık rejiminin yeniden kurulmasına, oradan 1848 Devrimi'ne gelindi. Bu, daha yeni bir olaydı. Necmettin Bey de o sıralarda Paris'teydi. Yaşanılan coşkuyu anlattı. Ne günlerdi onlar. Kral Louis Philippe iç savaşın yaklaştığını seziyor ve bunu önlemek için liberallerle anlaşmanın yollarını arıyordu. Guizot'un başkanlığındaki hükümet istifa edince bütün Paris halkı sokaklara dökülmüş, caddeler donanmış ve aydınlatılmıştı. Göstericiler zafer coşkunluğu içindeydiler. Sağa sola ateş ediyorlardı. Bir askeri de vurdular. Askerlerin tepkisi korkunç oldu. Halkın üzerine ateş açtılar. 50 kişi öldü. Göstericiler bütün gece cesetleri topladılar. Sonunda kral tahtını 6 yaşındaki oğluna bırakarak kaçtı. 2 yıl sonra da Londra'da öldü. Necmettin Bey bütün bu gösterileri görmüş ve yaşamıştı. Devrimcileri tutuyordu. Monarşinin devrilmesine tanık olmuştu. Bu olayları büyük bir coşku ile anlattıkça Mithat Efendi de aynı zevkin özlemini çekiyordu. Devrimin ardından geçici hükümet kurulmuş ve Lamartine, Ledru Rollin, Aragov hükümete katılmışlardı. Ünlü sosyalist Louis Blanc ise sokakta göstericilerin arasındaydı. Cumhuriyet ilan edildi ama bu kez de devrimcilerin arasında anlaşmazlıklar çıktı. Sosyalistler iktidarı liberallere ve radikallere kaptırdılar. Napolyon'un yeğeni Louis Napolyon Cumhurbaşkanı seçildi. Bir süre sonra da kendini imparator ilan etti. Bütün bu olaylarda bir takım yeni görüşler geliştirildi. Bunlardan birincisi güçler ayrılığı ilkesiydi. Yani yönetimin, yargının ve yasamanın birbirinden ayrı tutulması. Mithat Efendi bu ilkeyi çok benimsedi. Tüm yaşamı boyunca bunu uygulamaya çalıştı. Padişahın devlet yönetimine, yargı organlarına ve meclise karışmamasını savundu. Yine bu olaylarda bir anayasanın oluşturulmasının üzerinde duruldu. Mithat Efendi bu ilkeye de sonuna kadar sahip çıktı. Eşitlik ve adalet ilkeleri yeniden gündeme gelmişti. Mithat Paşa bunların Türkiye'de en büyük savunucusu oldu. Bu ilkeleri Paris'te öğrendi. Daha önceleri bunlar üzerinde köklü bir bilgisi yoktu. Öğrenince de bu ilkelere karşı olanların deyimiyle zehirlendi. Mithat Paşa'nın bütün siyasal yaşamına yön veren, sonra da öldürülmesine neden olan görüşlerin temelini Paşa'nın 1858 yılında Paris'te öğrendiği devrimci düşüncelerde aramak gerekir. Mithat Efendi'yi Paris'te ilgilendiren yeni bir konuda Danıştay oldu. Fransa'da 1852 anayasasıyla Devlet Konseyi adı verilen ve 40-50 üyeden oluşan bir konsey kurulmuştu. Yasa tasarılarını bu konsey hazırlıyor ve üst düzeydeki yöneticileri de bu konsey yargılıyordu. Konseyin kuruluşu ve görevleri Mithat Efendi'yi çok ilgilendirdi. Devlet Konseyi devleti denetleyecek bir kurul olarak oluşturulmuştu. Mithat Efendi, keşke bizde böyle bir konsey kurulsa da devlet işlerindeki başıboşluk önlense diye düşündü. Mithat Efendi Türkiye'ye döndükten sonra herkese bu konseyden söz etti. Öyle ki, 10 yıl sonra Sadrazam Ali Paşa kendisinden böyle bir konseyin kurulması için hazırlık yapmasını istedi. Hazırlıkları tamamlanınca da Mithat Paşa o zaman Şurayı Devlet diye adlandırılan bu kurulun başkanlığına getirildi. Mithat Efendi Paris'te Necmettin Bey'le sık sık buluşup onun bilgilerinden yararlanıyordu. Bir gün Necmettin Bey Mithat Efendi'ye Proudhon'dan söz etti. O dönemde sosyal demokrasinin en büyük savunucularından biri olan Proudhon'dan Mithat Efendi'nin hiç haberi yoktu. Proudhon Mithat Paşa'dan 13 yaş büyüktü. Orta halli bir aileden geliyordu. Doğru dürüst okuyamamış. Bir matbaada düzeltmen olarak çalışmıştı. Kafasında uzun yıllar hiç değiştirmediği bir düşünce vardı. İnsanlar para kazanmak için bir ürünü hiçbir zaman maliyet fiyatının üzerinde satamazlar. Genç yaşta sosyalistlerle dostluk etti. Sonra gazeteci oldu. Karl Marx'ı eleştirmeye yöneldi. Mülkiyet hırsızlıktır görüşüne katılmadı. Mülkiyet paylaşılmalıdır, dedi. 1848'de kurucu meclis üyesi oldu. 1849'da Kredi Bankası'nı kurdu. Bu banka zamanın sömürüsünü önleyecek ve halka %2 faizle borç verecekti. Mithat Paşa'nın memleket sandıkları ve emniyet sandığı tasarıları işte buralardan kaynaklandı. 3. Napolyon Proudhon'u 2 yazısından dolayı 3 yıl hapse mahkum ettirdi. Proudhon hapisten çıktığı zaman gırtlağına kadar borca batmıştı. Hastaydı. Devrimde ve Kilisede Adalet adlı kitabından dolayı 3 yıl daha hapis cezası yedi. Hapisten çıkınca merkezi yönetime karşı yerinden yönetim ilkelerini savundu. Louis Blanc onun için saçma formüllerle işçileri zehirledi, diyordu. Karl Marx ise, Proudhon sosyalizmin tenyasıdır, solucanıdır. Küçük burjuva olmaktan öteye gidememiştir, dedi. Proudhon 1865'te büyük sıkıntılar içinde 56 yaşında öldü. Mithat Efendi birçok konuda kendisinden esinlenmiş gibiydi. Mithat Efendi Proudhon'la hiç karşılaşmadı. Çünkü Proudhon o yıl cezaevindeydi. Eğer bir araya gelselerdi Mithat Paşa'nın liberal eğilimlerine sosyal demokrat bir renk eklenirdi. Çünkü Paşa'nın yapısı, kafası ve eğilimleri sosyal demokrat bir politikaya çok elverişliydi. Valilikleri ve devlet şurası başkanlığı dönemlerinde bunun sayısız örneklerini verdi. Mithat Efendi'nin Paris'te olduğu dönemde Baron Haussmann belediye başkanıydı. Bir yıl önce senato kendisini baron yapmıştı. 3. Napolyon, Haussmann'a geniş yetkiler vermiş. O da Paris'i yeni baştan düzenlemeye yönelmişti. Kentin eski ve çirkin mahallelerini yıktırıp büyük bulvarlar açıyor. Köprüler, garlar, sergi sarayları yaptırıyordu. Mithat Efendi Paris'in bu yeniden doğuşuna tanık oldu ve bunlardan çok etkilendi. Valiliklerde bulunduğu dönemlerde gerçekleştirdiği büyük kalkınma işlerinde Paris'te gördüklerinden esinlendiği kuşkusuzdur. Mithat Efendi Fransa'nın siyasal, kültürel ve yönetsel yapısını incelerken Necmettin Bey'in kızı Meryem'e karşı da içinde hep sıcak duygular işledi. Meryem kendisinden 17 yaş küçüktü. Ama pırıl pırıl aydınlık bir kafası ve geniş bir kültür birikimi vardı. Hiçbir şeye körü körüne inanmıyor ve her şeye eleştirel bir gözle bakıyordu. Batı kültürüyle yetişmiş olduğu her davranışından belliydi. Her konuyu rahatça tartışabiliyordu. Ona ezberciliği değil, aklını kullanmasını öğretmişlerdi. Bu yüzden de sağlam bir kafa yapısı vardı. Düşüncelerini ve duygularını açığa vurmaktan hiç kaçınmıyor ve Mithat Efendi ile kendi arkadaşıymış gibi konuşuyordu. Mithat Efendi bir gün ona sen diye hitap edince, o da hemen hiç çekinmeden ona sen deyiverdi. Meryem bir süre sonra Efendi'yi de kaldırdı. Mithat demeye başladı. Paris'i gezerken Mithat'ın koluna girdi. Sonra el ele dolaştılar. Mithat onun ellerini avuçlarına alıyor ve hiç bırakmak istemiyordu. Meryem de Mithat'ın ellerini sımsıkı tutuyordu. Bu, rastgele bir dostluk değildi. Bir akşam üzeri Luxemburg bahçesinde dolaşırken bir sıraya oturdular. Karşılarındaki sırada birbirlerine sarılmış bir çift vardı. Erkeğin bir eli bazen kızın saçlarına, bazen de göğsüne uzanıyor ve uzun uzun öpüşüyorlardı. Mithat gözlerini bu çiftten ayıramıyor ama onların rahatını bozmamak için de bakışlarını kaçırmaya çalışıyordu. Meryem Mithat'a, seni rahatsız ediyor mu gençlerin sevişmesi diye soracak oldu. Mithat, hayır dedi. Aksine, çok hoşuma gidiyor. Sevişmek ne tatlı bir şey. Benim bütün yaşamım insanlarla savaşmakla geçiyor. Ben de genç olsam onlar gibi yaşardım. Gençsin Mithat. Kendini yaşlı mı sanıyorsun? Aramızda kaç yaş fark var? Sen benim dostum, sevgilim olabilirsin. Senin gibi olgun bir sevgilim olmasını çok isterdim. Mithat'ın kalbi heyecandan kim bilir nasıl çarpıyordu. El eleydiler. Meryem kolunu Mithat'ın omzuna attı. Bir anda birbirlerine sarıldılar. Sonra dudakları birleşti. Mithat öpüşmenin nasıl bir şey olduğunu ilk kez o zaman anladı. Mithat Efendi Avrupa gezisinin ilk 4 ayını Paris'te geçirdikten sonra içi burkularak, kafasını ve yüreğini orada bırakarak Fransa'dan ayrıldı. Ne çok şey öğrenmişti ve nasıl coşkulu duygular yaşamıştı. Bu ne tatlı bir rüyaydı. Mithat Efendi bu coşkuyu ne Brüksel'de tadabildi, ne Londra'da, ne de Viyana'da. Mithat Efendi, 1858 yılında dolu dolu İstanbul'a döndü. Yapılması gereken çok şeyler vardı. Ama bunları kimlere anlatacaktı? Abdülmecid'e ulaşmasına hiç olanak yoktu. Tek konuşabileceği kimse sadrazamdı. Ali Paşa kendisini kabul etti. Mithat Efendi çok mutluydu. Gördüklerini sadrazama anlattı ve bir takım öneriler getirdi. Ali Paşa bu önerileri çok iyi karşıladı. Onun da amacı yarın devleti yönetebilecek genç kadroların yetişmesiydi. Mithat Efendi Meclis-i Vala, yani Yüksek Meclis Başka tipliğine atandı. Bu meclis 2. Mahmut döneminde kurulmuştu. Meclisin amacı adliye reformu yapmak ve ıslahat fermanı çerçevesinde bir takım tasanlar hazırlamaktı. Mithat Efendi bu görevini 3 yıl kadar sürdürdükten sonra bir gün hiç ummadığı bir biçimde vezir rütbesiyle Niş valiliğine atandığını öğrendi. 39 yaşında vezir olması çok şaşırtıcı bir olaydı. Demek ki çalışmaları çok iyi değerlendirilmişti. Niş o zamanlar büyük önem taşıyordu. Bölgede güvensizlik vardı. Eşkıya köyleri ve çiftlikleri basıyor, yolan kesiyor ve halkı soyuyordu. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında sık sık olaylar çıkıyordu. Mithat Paşa bu sorunları kısa zamanda çözdü. Yol yaptırdı. Kimsesiz çocukları ve yetimleri barındıracak yurt ve okullar açtı. Niş örnek bir vilayet durumuna geldi. Bu başarılar üzerine Niş vilayetinin sınırları genişletildi. Varna, Sofya, Rusçuk, Tırnova ve Bedini de kapsayan büyük bir vilayet oluşturuldu. Buna Tuna vilayeti dendi. Başına da Mithat Paşa getirildi. Mithat Paşa bu görevde de çok başarılı oldu. Neler yapmadı ki? Yol sorununu çözdü. Vilayette güveni sağladı. Çocuklar için okul ve yurtlar açtı. Kafkaslardan gelen göçmenleri yerleştirdi. Tuna nehrinde taşımacılığı geliştirdi. Tuna gazetesini çıkarttı ve en önemlisi, memleket sandıkları denen bir çeşit bankalar kurdu. Ziraat Bankası'nın kökü bu yardımlaşma sandıklarına dayanır. Sadrazam bir gün bir görüşme sırasında Mithat Paşa'ya, Paşa Hazretleri, dedi. Siz 10 yıl önce Paris'ten döndüğünüz zamanlar bana oradaki devlet konseyi denen yüksek danışma ve memurları yargılama kurulunun nasıl kurulduğunu ve nasıl işlediğini anlatmıştınız. Sonra ben de bu konseyi inceledim. Gerçekte örnek almamız gereken bir kurul olduğuna karar verdim. Nasıl yapsak da, biz de böyle bir devlet konseyi kurabilsek Sadrazam Hazretleri, bu konu üzerinde de uzun süre kafa yordum ve şu kanıya vardım. Bizim Meclis-i Vala dediğimiz yüksek danışma kurulunu köklü değişikliklerle devlet konseyi durumuna getirebiliriz. Bunun adı da şurayı devlet olabilir. Gerçekten de bizde böyle bir konsey çok yararlı olur. Evet paşam, ben de o kanıdayım. Ben sizi bu konseyin başına getireceğim. Hemen Rusçuk'a gidip en kısa zamanda işlerinizi tamamlayarak buraya dönün ve yeni görevinize başlayın. Ben Padişah Hazretlerine de hemen durumu arz ederim. Sizi çok beğenmişti. Böyle bir göreve getirilmenize asla karşı koyamayacaktır. Rusçuk da işlerinizi tamamlarken şurayı devlet tasarısını da hazırlarsınız. Dönüşünüzde bunu birlikte inceler. Bir karara varırız. Size yeni görevinizde başarılar dilerim. Mithat Paşa bu öneriye çok sevindi. Zaten 10 yıldır kafasında böyle bir tasarı vardı. Hemen Rusçuk'a giderek işlerini bitirdi ve 1868 Mart'ında İstanbul'a dönerek şurayı devletin kuruluşu için hazırlıklara başladı. Daha 2. Mahmut döneminde Meclis-i Vala adı verilen bir yüksek meclis kurulmuş ve bu meclise devlet yönetiminin düzgün işlemesini sağlamak için bir takım görevler verilmişti. Sonra bir adliye kuralları meclisi kurulmuştu ama Bunlar Fransa'daki devlet konseyinin işlevlerini yapacak çapta kurumlar değildi. Oysa bir yandan Fransızlar, bir yandan da İngilizler devletteki bunalımların çözümü ve başıboşluğun önlenmesi için geniş yetkileri olan bir konseyin kurulmasını istiyorlardı. Genç Osmanlılar da aynı görüşü savunuyorlardı. Mithat Paşa hazırlıklarını yaparken sık sık Ali Paşa'ya danıştı. Sonra da birlikte gidip padişaha bilgi verdiler. Abdülaziz ilk başlarda bu girişimi kuşkuyla karşıladı ve "Bu iş nasıl olacak? Hiç anlamıyorum," dedi. "Yani kurmak istediğiniz şura benim yaptığım işlerimi denetleyecek." Mithat Paşa, "Hayır. Estağfurullah. Hünkârım," dedi. "Zat-ı şahaneyi nasıl denetleyebilirler? Memurları denetleyecekler. Yolsuzluk yapanları yargılayacaklar. Yasa ve tüzük tasarılarını hazırlayacaklar. Size yardımcı olacaklar." Ali Paşa da, "Padişahım," dedi, "İngilizler ve Fransızlar da böyle bir şuranın kurulmasını istiyordu. Biz Gülhane Hattı Hümayun'unda da söz vermiştik zaten. Yabancı devletler bu işi bir an önce gerçekleştirmemizi istiyorlar. Peki kim geçecek bunun başına?" Mithat Paşa, "Tamam, ona güvenim vardır. Rusçuk'ta çok güzel işler yaptığını görmüştüm zaten. Peki, üyeleri nasıl seçeceğim efendimiz? Şuranın 41 üyesi olacak. Ama ne kadar çok? Yoksa siz bir meclis-i mebusan mı kurmak istiyorsunuz?" "Hayır, padişahım, hiç olur mu? Onun şimdi sırası değil. Maksat bir devlet şurası kurmak. Üyelerin 28'i Müslüman olacak. 13'ü Hristiyanlardan seçilecek. Allah, Allah, onları da mı bu şuraya katacağız? Katmamız şart padişahım. Onlar da devletimizin vatandaşı. Onları aramıza almazsak gürültü çıkartırlar. Avrupalılar da onlara eşit hak tanımamızı istiyorlar. Abdülmecit Han da vaat etmişti. Ne günlere kaldık. Vaat etmek başka, yapmak başka. Padişahım, artık vaatlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Böyle yapmamız daha adil olacak. Peki, bu 13 gavuru hangi cemaatlerden seçeceğiz? 4'ünü Rumlardan, 1'ini Bulgarlardan, 8'ini de Ermenilerden. Gayrimüslimlerin şuraya alınmasına ulema ne diyor? Hiç hoşlanmadılar. Devlet işlerine onlar da mı burunlarını sokacak diyorlar. Fransızlarla konuştunuz mu? Onlar ne diyor? Onlar Hristiyan üye sayısını az buldular. Canım, onlar ne karışırlar bizim işlerimize? İngilizler ne dedi? Onlar da niye hiç Avrupalı üye yok diyorlar. Tövbe, tövbe. Şimdi söylettirecekler beni. Biz onların işlerine karışıyor muyuz? Güçlü olsak onları karıştırmazdık. Bırakın şimdi böyle şeyleri. Pekala, kurun bakalım şu devlet. Şurasını da görelim. Hünkar'ın onayı alındıktan sonra devlet şurasının 10 Mayıs 1868'de açılması kararlaştırıldı. Öteki vezirler de buna karşı koymadılar. Ali Paşa ile Mithat Paşa birlikte padişahın yapacağı açılış konuşmasını hazırladılar. Bu konuşmada padişah hiç istemeyerek şunları söyledi: "Eski zamanlarda düzenlenen kanunlardan yararlanmak artık mümkün değildir. Eğer o kanunlar ve nizamlar bugünün ihtiyaçlarına cevap verselerdi, şimdi Avrupa'nın en uygun ve iyi yönetilen hükümetleri arasında bulunurduk. Şimdi yeni kurduğumuz düzenli icra kuvvetini adli, dini ve kanuni kuvvetlerden ayırıyoruz. Hangi mezhepten olurlarsa olsun bütün tebaan aynı vatanın evlatlarıdır. Herkes dinsel inancında serbesttir. Mezhep anlaşmazlıkları Osmanlı vatandaşlarını birbirinden ayıramaz. Devlet şurasının açılışını bütün yurtta ve özellikle İstanbul'da Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar coşku içinde kutladılar. Beyoğlu o akşam bir bayram havası yaşadı. Mithat Paşa bu yeni görevinden çok mutluydu. Devlet şurası başkanı olarak hükümete de katılıyordu. Devlet şurası o dönemde parlamento niteliğinde bir kuruldu. İlk kez devletin içinde padişahın ve vekiller heyetinin karşısında denge sağlayacak bir güç oluşturulmuştu. Mithat Paşa Devlet Şurası Başkanlığı'nın yetkilerinden yararlanarak bir yıl süren görevi döneminde iki iş başardı. Bunlardan birincisi İstanbul'da Sanayi Mektebi'nin kurulmasıydı. El sanatları bölümlerinden oluşan okulun amacı imalathane denen iş yerlerine ve fabrikalara usta yetiştirmekti. Paşa'nın ikinci önemli başarısı emniyet sandığı kurmak oldu. Mithat Paşa Paris'te bulunduğu aylarda Sosyalist Proudhon'un Kredi Bankası tasarısından çok etkilenmiş ve Osmanlı İmparatorluğu içinde bu çeşit kredi sandıklarının açılmasını düşünmüştü. Bu sandıkların kurulması sermayeyi gerektirmiyordu. Köylüden, ameleden ve memurlardan toplanacak çok ufak paralarla yerel sandıklar kurulabilirdi. Aylıklarından her ay birkaç kuruş artırabilen insanların verecekleri para, sandıkların sermayesini oluşturacak ve biriktirilen paralarla ihtiyacı olanlara %12 faizle borç verilecekti. Borç isteyenler ellerindeki eşyayı rehine bırakacaklardı. Böylece yoksul insanlar tefecilerin sömürüsünden kurtulmuş olacaklardı. Emniyet sandığı kuruldu ve bu tasarı çok başarılı oldu. Mithat Paşa Devlet Şurası Başkanlığını çok seviyordu. Ama olmadı. Bu kez de Sadrazam Ali Paşa'ya ters düştü. Oysa kendisini Avrupa'ya gönderen de oydu. Şuranın başına geçiren de. Neden olmadı? Mithat Paşa hükümetin yabancılara vermek istediği bütün imtiyazların devlet şurasından geçirilmesini istiyordu. Haklıydı da. Çünkü bu tür imtiyazların verilmesi şuranın yetki ve görevleri arasındaydı. Sadrazam Ali Paşa ise Fransızlara vermek istediği bir demiryolu imtiyazını şuraya sunmak istemedi. Çünkü Mithat Paşa'nın buna karşı geleceğini biliyordu. Fransız Büyükelçisi Monsieur Bourret ise bu imtiyazın Fransızlara verilmesi için dayatıyordu. Ali Paşa elçiyle iyi dosttu ve onu kırmak istemiyordu. Mithat Paşa ise bu imtiyazı asla onaylamayacağını açıklamıştı. Ali Paşa bu işten hiç hoşlanmadı. Mithat Paşa dürüst, inatçı ve hiç etki altında kalmayacak karakterde bir kişiydi. Ali Paşa'ya bir kez evet derse şuranın varlığı tehlikeye girecekti. Dayattı. Olmaz, dedi. En sevdiği ve saydığı Ali Paşa'ya bile ilkelerinden vazgeçerek ödün vermek niyetinde değildi. Fransız Büyükelçisi de Ali Paşa'dan başkanın azlini istemişti. Bu durumda Mithat Paşa artık daha fazla direnemezdi. Sadrazamdan kendisinin o günlerde boşalan Bağdat valiliğine atanmasını istedi. Ali Paşa bu öneriyi derhal kabul ederek kendisine devlet şurası başkanlığından aldı. Bağdat valiliği Mithat Paşa'nın yaşamında 3,5 yıllık bir zamanı kapsar. Paşa Tuna valiliği döneminde olduğu gibi Bağdat'ta da dört elle işe sarıldı ve o yılların en büyük işlerini başardı. Bazı aşiretler isyan etmişti. Onları bastırdı. Başkaldıran aşiret reislerini cezalandırdı. Katilleri idam ettirdi. Düzensizliklere neden olan toprak rejimini düzene sokmaya çalıştı. Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde taşımacılığı geliştirdi. Bağdat'ta da bir emniyet sandığı açtı. Bir gazete çıkarttı. Hastane yaptırdı. Tramvay işletmesi kurdu. Kuveyt'i Osmanlı Devleti'ne bağladı. Bahreyn'le yeni ilişkiler sağladı. 200 yıldan beri Bahreyn'e Osmanlı sancağını taşıyan hiçbir gemi gelmemişti. Mithat Paşa adaya iki korvet göndererek Bahreyn'in Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olduğunu kanıtladı. Devletin gelirlerini arttırdı ve Irak'ta Osmanlı egemenliğini tartışılmaz bir biçimde gerçekleştirdi. En önemlisi de ikinci kez evlendi. Bu ikinci evliliğin kökü Mithat Paşa'nın gördüğü bir rüyaya dayanıyordu. Paşa bir gece rüyasında İstanbul'da, Belgrad ormanında avlanırken karşısına kıvrak bir ceylanın çıktığını görmüştü. Paşa ceylanın peşine takılarak saatlerce koşuyor ama bir türlü hayvana yaklaşamıyordu. Tam yaklaşırken ceylan bir sıçrayarak kayalardan aşıyor. Oralardan da sırtlara tırmanıyordu. Paşa yeniden hayvanın peşine düşüyor. Ceylana yaklaştıkça yaklaşıyor. Ama tam silahını doğrulturken hayvan bir ağacın arkasına gizleniyordu. Paşa sonunda ceylanı bir su kenarında sıkıştırdı. silahına davranıp tam tetiği çekecekken Ceylan dünyalar güzeli çırılçıplak bir kız oluverdi. Paşa silahını indirip hemen kızın yanına vardı. Kız hiç kaçmıyor ve Ceylan gözleriyle tatlı tatlı paşaya bakıyordu. Bektaşi dedesi, oğlum dedi, bu kız senin kısmetin, neden çekiniyorsun? Al bu kızı götür, koynuna al, sev, okşa. O da senden bunu bekliyor. Çok mutlu olacaksınız. Paşa, tamam, elbette, hiç bırakır mıyım, derken dede yok oldu. Mithat Paşa ter içinde bu rüyadan uyandı. Rüya hiç bitsin istemiyordu. O kadar mutlu olmuştu ki. Ama nereden bulacaktı o Ceylan kızı? O sabah hemen Bağdat'taki bir Alevi dedesine gitti. Dergâhta erenler kendisini sevgiyle karşıladılar. Valinin dedenin ayağına gitmesi hepsinin gönlünü hoş etmişti. Mithat Paşa dedeyi ziyarete geldiğini söyledi. Pirimiz içeride dinleniyor. Bu akşam ayin iyicem var, onun için biraz istirahat ediyor. Hemen haber verelim, dediler. Paşa az sonra perdeyi aralayarak dedenin huzuruna girdi. Kendisini saygıyla selamladı. Dede de onu saygıyla buyur etti. Hoş gelmişsiniz. Başımızın üstüne gelmişsiniz ağam. Merhaba ey dost. Merhaba, dedi. Dede valiyle kucaklaştıktan sonra, ziyaretinize gelemedik. Kusura bakma, dedi. Sonra hemen yanında oturan bir gence, oğul, diye seslendi. Canlara şarap getiriver. Bir kase içinde şarap geldi. Önce valiye sundular. Sonra da dedeye. Şaraptan birer yudum içildikten sonra dede, erenler aşkına hu, hu, dedi. Bismillah. Allah Allah. Sır ola. Nur ola. İçtiğimiz şaraben tahur ola. Kırkların ezdiği engür ola. Yeniden kaselerden şarap yudumlandı. Dede daha sonra, söyle oğul, dedi. Söyle can. Derdin. Nedir? Derman olalım. Mithat Paşa dedeye rüyasını anlattıktan sonra, dedem, bunu nasıl tabir edersiniz, diye sordu. Dede babacan bir tavırla, ağam, dedi. Bu çok hayırlı bir rüya. Can, sen bu Bağdat'ta evleneceksin. Sevgi pınarında serinleyeceksin. Rüyanda gördüğün Ceylan kız seni bekliyor. Hazreti Ali o kızı tez günde, tez saatte senin karşına çıkartacak. Onun kıymetini bil. Bir oğlun olacak. Ona Hazreti Ali'nin adını vereceksin. Adı Ali Haydar olsun derim. Sen daha çok yükseleceksin. Şaha erişeceksin. Dergâhıma geldin. Seni bağrıma bastım. Sevgi kapımızdan süzüldün. Gönlümüzde yerin var. Ama ileride sana çile çektirenler olur. O dönemde Allah sana sabır ve direnme gücü verir diye dua edeceğim. İnsanın insana kulluğunu yok etmeye çalış. Kimseyi uşak gibi kullanma. Bu sözlerimi unutma. Bizi hoşnut kıldın. Kal sağlıcakla. Bu olay Mithat Paşa'nın yaşamında çok önemliydi. Paşa ilk eşi Naime Hanım'la 25 yaşındayken evlenmişti. Çok mutlu olmuşlar ve yaşamın güçlüklerini birlikte göğüslemişlerdi. Bir kız çocukları olmuş ve onu da genç yaşlarda evlendirmişlerdi. Paşa bir oğlu olsun istiyordu. Olmadı. Bağdat'ta bütün yakınları kendisine neden ikinci bir kez evlenmediğini soruyordu. Belki de erkek çocukları olabilirdi. Bu erkek evlat düşüncesi paşanın kafasında bayağı yer etti. Bu rüyadan sonra paşa yavaş yavaş kendisine ikinci bir evliliğe hazırladı. Bunu sezen yakınları da kendisini her fırsatta evlerine davet ediyor ve çeşitli bahaneler uydurarak paşaya evlenebileceği kızları gösteriyorlardı. Naime Hanım da bu girişimlere hiç karşı gelmiyor. Aman paşa, diyordu. Bakın benim yaşım 40'ı aştı. Bundan sonra size çocuk doğuramam. İyisi mi? Size genç bir kız bulalım. Eli yüzü düzgün. İyi aile terbiyesi görmüş olsun. Ben ona kendi kızım gibi davranırım. O da beni anne bilir. Geçinir gideriz. Size mutlaka bir oğlan doğurur. Daha 48 yaşındasınız. Bir erkek için bu çok genç bir yaş. Size hiç söylemedim ama ben de size uyacak birini araştırıyorum. Paşa hiç istemez göründü ama akla da iyice yattı. Naime'yi gençlik yıllarında çok sevmişti ve onun üzülmesinden çekiniyordu. Oysa durum hiç de öyle görünmüyordu. Paşa bu konuşmadan sonra dünyayı daha güzel görmeye başladı. Dicle nehrinin suları renk değiştirdi sanki. Kıyılardaki hurma ağaçları akşamları güneşi daha tatlı uğurlamaya başladılar. Ufuk daha pembeleşti. Kıyılardan saz sesleri duyuldu. Yalıların sulardaki gölgeleri parladı. Dostlarının evinde yemeğe çağrıldığı zamanlarda paşa hep meraklı gözlerle evdeki kızları, kadınları izlemeye çalışıyor. Ama hiçbirini beğenmiyordu. Paşa, Naime Hanım'la birlikte bir akşam Bağdat'ın varlıklı ailelerinden birine davet edilmişti. Paşa'yı yemeğe çağıran kişi uzun yıllardan beri Bağdat'ta yaşayan bir Türktü. Bağdat yakınlarında bir çiftlik almış ve Iraklı bir kızla evlenmiş ve oralı olmuştu. Evde hem Arapça hem de Türkçe konuşuluyordu. Aile çok kalabalıktı. Uşaklar, halayıklar, harimaları da ortalıkta dört dönüyordu. O sırada paşanın gözleri güzel bir kıza takıldı. Bu kız Arap olamazdı. Beyaz tenli, sarışın ve mavi gözlü ve uzun boyluydu. Pembe, sırma işlemeli uzun bir elbise giymişti. Ayağında burunları kalkık kırmızı papuçlar vardı. Başına açık yeşil bir tülbent örtmüştü. Boynunda da ince bir altın kolye görünüyordu. Bu kız geçen hafta rüyasında gördüğü Ceylan kıza ne kadar çok benziyordu. Paşa gözlerini bu kızdan ayıramıyordu. Büyülenmişti adeta. Kız da kendisine bu kadar dikkatli bakıldığını anladığı için gülümsüyor ve gözlerini önüne eğiyordu. Paşanın Bağdatlı dostu bu duygusal havayı anlar gibi oldu. Paşa Hazretleri, dedi. Bakın size Şehriban'ı tanıtayım. Kızımız sayılır. Evimizde büyüdü. Ben ona, sen Çerkezlerin en güzelisin, derim. Şehriban bu sözleri duyunca odadan kaçtı. Paşa, evet azizim, dedi. Çok haklısınız. Yaratan ne de güzel yaratmış. Bir içim su. Evet Paşa Hazretleri, biz Şehriban'ı çok severiz. Çok. İsteyen oldu. Hiçbirine vermedik. Yanımızdan ayrılmasını istemedik. Ama elbette bir gün kısmeti çıkacak. Engel olamayacağız. Uçup gidecek. Ne diyelim? Hayırlısı. Çok da iyi huyludur. İncedir. Düşüncelidir. Duyguludur. İki dili de ana dili gibi konuşur. Konaktaki bütün kızların en iyi dostudur. Bağdatlı bey karısına dönerek, değil mi Hatice? Diye sordu. Sen de bir şeyler söylesene. Vallahi Paşa Hazretleri, Şehriban'ı ben kendi öz kızım gibi büyüttüm, yetiştirdim. Ama Bağdat'ı sevemedi bir türlü. Aklı fikri İstanbul'da. Ya nasip, ya kısmet. Paşa, hayırlısı, demekle yetindi. Naime Hanım bu konuşmaları dikkatle izlemişti. O da Şehriban'ı çok beğenmişti. Ama içine bir hüzün çöktü. Ne kadar yaşlandığını bir kez daha anladı. Bu kıskançlık mıydı? Evet, neden olmasın? Aralarında 20-25 yaş fark vardı. Şehriban'ı parlak gençlik günleri ve mutluluklar bekliyordu. O ise çoktan inişe geçmişti. Yaşam ne kadar acımasızdı. Şehriban belki de yakın bir gelecekte konağa gelin gelecekti. Paşa ile ilişkileri artık yeni bir düzene girecekti. Yatağında paşaya o eşlik edecekti. Paşa bütün güzellikleri ve üzüntülerini onunla paylaşacaktı. Ya kendisi ne olacaktı? Paşa Naime'yi hiç dışlayabilir miydi? Hayır, asla. Paşa onu incitecek, üzecek hiçbir şey yapamazdı. Yapmamıştı da şimdiye kadar. Paşa ona her zaman saygılı davranacaktı. Buna inanıyordu. Salonda kısa bir sessizlik oldu. Bunu fark eden Mithat Paşa, konuşmalar bitti mi, diye sordu. Kimseden ses çıkmıyordu. Bağdatlı ev sahibi, Paşa Hazretleri, dedi. Sizin, bu ülkeye ne kadar yararlı olduğunuzu düşünüyordum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun efendim. Çok naziksiniz. Naime Hanım, biz yavaş yavaş kalkalım istersen. Kahvelerimizi de içtik. Müsaade istesek, daha çok erken değil mi Paşa Hazretleri? Sizi şanınıza layık bir biçimde ağırlayamadık. Daha ne yapacaksınız beyefendi? Karnımız doydu. Gözümüz nurlandı. Kusura bakmayın Paşa Hazretleri. Daha güzel günlerimiz olur inşallah. İnşallah efendim. İnşallah. Bu mutlu rastlantıdan bir ay sonra Mithat Paşa ile Şehriban'ın bir dost topluluğu içinde nikahları kıyıldı. Akşam, valinin konağında pek az kişinin çağrıldığı bir düğün töreni düzenlendi. Şehriban hiç hayal etmediği bir evlilik yapıyordu. Bağdat valisiyle evleneceği hiç aklına gelir miydi? Gelmezdi ama güzelliğine ve aklına güveniyordu. Onları çok iyi kullanmasını bildi. Mithat Paşa'yı yakından tanıyınca aralarındaki duvarlar yıkıldı. Yaş farkı ortadan kalktı. İlk başta onu bir baba gibi görüyordu. Kısa bir zaman sonra onu yakışıklı, ince ve kibar bir erkek olarak görmeye başladı. Aralarında her bakımdan güzel bir uyum sağlandı. Şehriban artık Bağdat'ın göklerinde dolaşan pembe bulutların arasındaydı ve içinde bir ikinci can taşıyordu. O arada İstanbul'da cadı kazaları kaynatılıyordu. Mithat Paşa çevrilen dolapları duyduğu zaman Şehriban'a şöyle dedi. Bak kızım, dünyada insanlar insanlara hizmet etmek için ne kadar iyi niyet ve temiz düşüncelerle uğraşırlarsa uğraşsınlar. Yaptıkları işlere, yarattıkları eserlere her zaman dil uzatanlar olacaktır. Hele bizim memlekette. Buna bir de cehalet ekleniyor. İnsanları yiyorlar. Bu çok acı bir şey. Kaç yıldır bunları görüyorum. Ama alışamıyorum bir türlü. İsyan etmemek elde değil. Şehriban, paşam, dedi. Üzülmeyin. Bakın ben sizinle ne kadar mutluyum. Siz de mutlusunuz. Geri yanına boş verin. Mithat Paşa'yı kıskananlar, çekemeyenler neler uydurmuyorlardı. Irak gelişiyor mu? Tamam. Ya yarın bağımsız olmak isterse? Ya yarın Mithat Paşa da orada, Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi, başına buyruk kesilirse, padişaha baş kaldırırsa, Sadrazam Mahmut Nedim Paşa bu söylentileri yayıyor ve Mithat Paşa'nın azledilmesine çalışıyordu. Sonunda muradına erdi. Mithat Paşa istifayı bastı. Baba Ali de bunu derhal kabul etti. Paşa hangi yolla İstanbul'a dönecekti? Halep yoluyla. Halep'e gelir gelmez kendisini tutuklamaya kalktılar. Sonra da, Paşa Hazretleri, dediler. Siz Sivas'a sürüldünüz. Derhal sürgün yerine gidin. Paşa ne yapacağını şaşırmıştı. Sordu. Soruşturdu. Sivas'a sürgün kararının geri alındığını öğrendi. Edirne'ye vali olarak atanmıştı. Edirne'nin yolu da İstanbul'dan geçiyordu. Bütün aile, paşa, Naime Hanım, Şehriban, uşaklar, aşçılar, halayıklar hep birlikte gemiye binip İstanbul'a yollandılar.